Ayrım 35, Baba Maria Puzo, sayfa 409. Michael'da artık gezip yürüme isteği kalmamıştı. Bir garaj buldular. Kendilerini Corleone'ye götürecek bir araba ve şoför tuttular. Akşam yemeğinden önce Doktor Tatsa çobanlardan gerekeni öğrendi. O gece bahçede otururlarken Doktor Tatsa Don Tomasino'ya, "Dostumuzu bugün yıldırım çarpmış," dedi. Don Tomasino hiç de şaşırmış görünmedi, bir şeyler omurdandı. "Şu Palermo'daki gençlere de yıldırım çarpsa da bir parça başımı dinlesem," dedi. Palermo gibi büyük kentlerde görülmeye başlayan ve kendisi gibi eskilere meydan okuyan gençlerden söz ediyordu. "Michael, pazar günü iki koyun çobanına beni yalnız bırakmalarını söylemenizi istiyorum," dedi Don Tomasino'ya. "Öğle yemeğine bu kızın evine gideceğim, çevremde dolaşmalarını istemem." Don Tomasino başını salladı. "Babana karşı senden ben sorumluyum," dedi. "Böyle bir şey isteme benden. Hem evlilikten söz ettiğini duydum. Babanla konuşacak birini Amerika'ya yollamadan böyle bir şeye izin veremem." Michael Corleone'nin çok dikkatli olması gerekiyordu. Ne de olsa karşısındaki saygıdeğer bir kişiydi. "Don Tomasino," dedi, "babamı tanırsınız. Biri ona hayır dedi mi sağır kesilir. Evet dedi mi kulakları duymaya başlar. Oysa benim hayır dememe alışkındır. Ağzımdan bu sözcüğü sık sık duydu. İki çobanın yanımda bulunması gerektiğini anlıyorum. Pazar günü benimle gelebilirler. Ama evlenmek istersem evleneceğim. Özel hayatıma babamı karıştırmadığıma göre sizin sözünüzü dinlemeye kalkmam babama hakaret etmek olur." Capo mafioso içini çekti. "Öyleyse evleneceksin," dedi. "Yıldırım aşkına tutuldun. Kız dürüst ve namuslu bir ailenin iyi yetişmiş kızıdır. Onların şerefine leke sürmeye kalkışırsan babası seni öldürmeye çalışır. Kan dökmek zorunda kalırsın. Üstelik aileyi iyi tanırım ve işlerin bu kadar ileri gitmesine izin veremem." "Michael, belki kız beni beğenmeyecekti," dedi. "Çok da genç. Beni kendine göre yaşlı bulabilir." İki yaşlı adamın gülümsediklerini gördü. "Armağanlar için paraya ihtiyacım var. Bir de arabaya," dedi. Don Tomasino başını salladı. "Fabrizio her şeyin gereğini düşünür," dedi. "Akıllı olandır. Bahriye'de makinistlik öğretmişler ona. Sabah sana para veririm. Babana da olanları bildireceğim. Bunu yapmak zorundayım." Michael Doktor Tatsa'ya, "Durmadan burnumun akmasını engelleyecek bir ilaç biliyor musunuz?" diye sordu. "Kızın hiç durmadan burnumu sildiğimi görmesini istemem." Doktor Tatsa, "Oraya gitmezden önce burnuna sürecek bir ilaç veririm," dedi. "Bir parça hissizleştirir ama kaygılanma. Nasılsa kızı şimdilerde öpecek değilsin." Don Tomasino ile doktor bu zekice söz karşısında gülüştüler. Pazar günü Michael'ın emrine eski ama motoru sağlam bir Alfa Romeo araba verildi. Kızla ailesine armağanlar almak için Palermo'ya uzandı. Kızın adının Apollonia olduğunu öğrenmişti. Her gece bu güzel adı ve kızın güzel yüzünü düşünüyor, biraz olsun uyuyabilmek için hayli şarap içmek zorunda kalıyordu. Evdeki yaşlı hizmetçilere yatağının baş ucuna soğutulmuş bir şişe şarap koymaları emredilmişti. Her gece şişeyi dibine kadar içip bitiriyordu. Pazar günü bütün Sicilya'yı kaplayan çan seslerine uyan Michael, Alfa Romeo'yu köye sürdü. Hemen kahvenin önüne park etti. Carlo ile Fabrizio, Lupa aralarıyla birlikte arabanın arkasında oturuyorlardı. Michael onlara kahvede bekleyeceklerini, eve kadar gelmeyeceklerini söyledi. Kahve kapalıydı ama Vitelli oradaydı. Boş terasının demir parmaklıklarına dayanmış onları bekliyordu. El sıkıştılar. Michael 3 armağan paketini aldı, Vitelli ile tepeye tırmandılar. Vitelli'nin evi bilinen köy kulübelerinden daha büyüktü. Pek yoksul olmadıkları anlaşılıyordu. Ev fanusların içine yerleştirilmiş Meryem Ana heykelcikleriyle sevimli bir yerdi. Heykelciklerin ayakları dibinde adak niyetine yakılan mumların ışıkları titreşiyordu. Ailenin bayramlık elbiselerini giymiş iki erkek çocuğu da onları bekliyordu. 19-20 yaşlarını ancak bulmuş güçlü kuvvetli delikanlılardı bunlar. Tarlalardaki güç çalışma koşullarından ötürü olduklarından daha yaşlı görünüyorlardı. Ana Vitelli kocası kadar sağlam yapılı güçlü bir kadındı, ortada kızdan iz yoktu. Michael'ın adları belli belirsiz anladığı tanışma töreninden sonra salon ya da yemek odası sayılabilecek yerde oturdular. Burası pek büyük değildi ve tıka basa eşya ile doldurulmuştu. Ama Sicilyalı orta halli kişilerin hayalini kurdukları şeydi bu. Michael Signor Vitelli ile Signora Vitelli'ye armağanlarını verdi. Baba için altın bir pro keseceği, anne için de Palermo'da bulabildiği en iyi kumaştan bir elbiselik almıştı. Kız için de bir paketi vardı. Ana ve baba Vitelli armağanları çekingen bir tavırla kabul edip teşekkür ettiler. Yabancı armağan vermekte biraz acele etmiş, erken davranmıştı. Aslında ikinci gelişinde armağan getirmesi daha doğru olurdu. Baba bir köylü içtenliğiyle açıkça, ''Aklınıza yabancıları bu kadar rahat kabul ettiğimiz gelmesin.'' dedi. ''Don Tomasino sizin için teminat verdi. Bölgede hiç kimse o iyi insanın sözüne güvenmezlik edemez. Bu yüzden sizi evimize kabul ettik. Ama kızımızla ilgili niyetleriniz ciddiyse siz ve aileniz hakkında daha fazla şey bilmemiz gerekir. Aileniz buralı olduğundan hak verirsiniz sanırım.'' Michael başını salladı nazik bir tavırla, ''İstediklerinizi ne zaman arzu ederseniz anlatırım.'' dedi. Signor Vitelli bir elini havaya kaldırdı. ''Ben meraklı bir insan değilim.'' dedi. ''Önce gerekli olup olmadığını anlayalım. Şimdiki Don Tomasino'nun arkadaşı olarak evime hoş geldiniz.'' Burnuna ilaç sürüldüğü halde Michael odada kızın kokusunu aldı döndü. Genç kız evin arkasına giden kemerli kapının eşiğinde duruyordu. Michael'ın burnuna çalan taze çiçek ve limon kokusuydu ama genç kızın simsiyah örülmüş saçlarıyla bayramlık elbisesi olan basit siyah giysisinde bir şey yoktu. Michael'a kaçamak baktı. Bakışlarını ağırbaşlılıkla önüne çevirirken yüzünde hafif bir gülümseme belirip kayboldu. Sonra annesinin yanına oturdu. Michael yine soluğunun kesildiğini, çılgınca bir sahip olma isteğinin verdiği ihtirasla bütün vücudunun titrediğini hissetti. İlk kez İtalyan erkeğinin efsaneleşen kıskançlığının anlamını kavruyordu. O anda bu kıza dokunacak, onu elde etmeye kalkacak, kendisinden uzaklaştıracak olanı öldürmeye hazırdı. Altınlarına sahip çıkan ihtiyar bir pintinin, toprağına bağlı bir köylünün hırsıyla genç kızı elde etmek istiyordu. Bu kıza sahip olmaktan, onu bir eve kapatıp yalnız kendine tutsak etmekten Michael'ı hiçbir şey alıkoyamazdı. Başkalarının kızı görmesini bile istemiyordu. Apollonia ağabeylerinden birine gülümsemek için dönünce Michael o delikanlıyı farkına varmaksızın öldürücü bakışlarla süzdü. Aile Michael'ın gerçekten yıldırım aşkına tutulduğunu anladı, güvenleri arttı. Evleninceye kadar bu genç adam kızlarının elinde oyuncak olacaktı. Tabii evlendikten sonra durum değişirdi ama bunun hiç önemi yoktu. Michael Palermo'dan kendine yeni elbiseler almıştı. Artık kaba giyimli bir köylü değildi. Aile onun değişik türde bir don olduğunu anlıyordu. Çarpık yüzü Michael'ı sandığı kadar çirkinleştirmiyordu. Çünkü yüzü sağdan çok güzeldi ve çarpıklık onu daha da ilginç kılıyordu. Michael genç kıza baktı, yüzünün nefis yuvarlağını hayranlıkla seyretti. Şimdi artan kan basıncı yüzünden dudaklarının hemen hemen mosmor kesildiğini görüyordu. Adını söylemek cesaretini bulamadan, ''Önceki gün sizi portakal bahçesinde gördüm.'' dedi. ''Kaçtınız, sizi korkutmadığımı umarım.'' Genç kız bir saniye kadar kısa bir süre bakışlarını ondan yana çevirdi, başını salladı. Oysa bu gözlerin güzelliği karşısında Michael başını çevirmek zorunda kalmıştı. Anne sert bir tavırla ''Apollonia'' dedi. ''Bu zavallı gençle konuş. Seni görmek için çok uzaklardan geldi.'' Yine de genç kızın güvercin kanadından güzel kirpikleri gözlerinin üzerinden kalkmadı. Michael ona yaldızlı kağıda sarılı armağanını verdi. Kız bunu kucağına koydu. ''Baba aç paketi kız.'' dedi. Genç kızın parmakları kımıldamadı. Elleri bir çocuğunkiler kadar küçük ve esmerdi. Anne uzandı, paketi sabırsızlıkla ama değerli kağıdını yırtmamaya çalışarak açtı. Kırmızı kadifeden mücevher kutusunu görünce durakladı. Şimdiye kadar elinde hiç böyle bir şey tutmamıştı. Kutunun nasıl açılacağını bilmiyordu. Ama içgüdüsüyle açmayı başardı, armağanı çıkardı. Gerdanlık gibi de takılabilen kalın altın bir zincirdi bu. Değeri dışında altın armağan etmek bu toplumda en ciddi niyetlerin ifadesi olduğundan zincir onları şaşırttı. altın süs eşyası armağan etmek, evlenmek teklifi gibi bir şeydi ya da verenin evlenmeye kararlı olduğunu gösterirdi. Artık bu yabancının iyi niyetinden asla kuşkulanamazlardı, varlıklı bir kişi olduğunu da anlıyorlardı. Apollonia hala armağanına dokunmamıştı. Annesi görebilmesi için zinciri kaldırıp havada tuttu. Genç kız upuzun kirpiklerini bir an için kaldırdı. Sonra o ceylan gözleri gibi kahverengi gözleriyle doğrudan doğruya Michael'a bakarak "Grazia" dedi. "Dipnot grazia, teşekkür ederim." Michael onun sesini ilk kez duyuyordu. Bu ses gençliğin ve utangaçlığın verdiği kadife gibi bir yumuşaklığa sahipti. Michael'ın kulaklarında çın çın öttü. Genç adam genç kızdan yana bakmıyor, hep anne ve baba Vitellilerle konuşuyordu. Apollonia'ya bakmak aklını öyle karıştırıyordu ki, elbisesinin aşırı sadeliğine rağmen baş döndürücü vücudunun bütün hatlarını gösterdiğini fark etti. Kızarınca cildinin koyu bir renk aldığına, yüzüne çıkan kanla esmerleştiğine de dikkat etti. Sonunda Michael vedalaşmak için ayağa kalktı. Bütün aile de onu izledi. Resmi bir tavırla vedalaştılar. Genç kız elini uzatırken gözlerinin içine baktı. Michael bu eli tuttu ve sarsıldı. Derileri birbirine değiyordu. Apollonia'nın eli sıcak ama nasırlı bir köylü eliydi. Baba Vitelli Michael'ı arabaya kadar geçirdi, yokuşu birlikte indi ve Michael'ı sonraki pazar yemeğe çağırdı. Michael başını salladı ama kızı tekrar görebilmek için bir hafta bekleyemeyeceğini biliyordu. Beklemedi de, ertesi gün yanına çobanları almadan arabayla köye gitti. Genç kızın babasıyla iki laf etmek için kahvenin açık yerinde oturdu. Signor Vitelli ona acıdı. Kızıyla karısının gelip kendilerine katılmaları için evine haber yolladı. Bu buluşma ilkine oranla daha samimi oldu. Apollonia biraz olsun utangaçlığını yendi, daha çok konuştu. Üzerinde çok yakışan günlük emprime elbisesi vardı. Ertesi sabah da aynı şey tekrarlandı. Yalnız bu kez Apollonia, Michael'ın armağan ettiği zinciri takmıştı. Bunda gizli bir mesaj olduğunu anlayan Michael ona gülümsedi. Birlikte tepeye tırmandılar. Anne Vitelli hemen arkalarından geliyordu. Oysaki gencin vücutlarının sürtünmesine engel olmaları imkansızdı. Bir keresinde de Apollonia'nın ayağı sürçtü, Michael'a doğru devrildi. Michael'ın onu tutması gerekti. Bu sıcacık ve canlı gövdeyi kucaklarken Michael kanının birden tepesine çıktığını hissetti. Peşlerinden gelen annenin gülümsediğini göremediler. Apollonia bir dağ keçisiydi. Yürümeye başladığından beri bu yolda ayağının sürçtüğü ya da bir şeye takıldığı görülmemişti. Ana Vitelli gülümsüyordu. Çünkü bu genç adam evlenecekleri güne kadar ellerini kızına sürmek için bundan başka fırsat bulamayacaktı. Bu durum iki hafta sürdü. Michael her ziyarete gidişinde Apollonia'ya armağanlar götürdü. Genç kızın utangaçlığı yavaş yavaş kayboldu. Ama yanlarında biri olmadan buluşmaları olanaksızdı. Apollonia dünya görüşü olmayan, okuması yazması kıt bir köylü kızıydı. Michael'la güç anlaşıyorlardı ama onda tazelik ve yaşama sevinci vardı. Michael'ı yalnız beğenmekle kalmamıştı, onun zengin olduğunu da biliyordu. İki hafta sonraki pazar günü düğünün yapılması kararlaştırıldı. İş buraya varınca Don Tommasino ortaya çıktı. Amerika'dan Michael'ın dilediği gibi davranmakta özgür olduğunu ama gerekli bütün tedbirlerin alınmasını isteyen bir haber gelmişti. Böylece Don Tommasino gelini eliyle mihraba götürmeye karar verdi. Bu da kendisiyle muhafızların kilisede bulunmalarını gerektiriyordu. Corleone'den Doktor Tazza gibi Carlo ile Fabrizio da düğüne davetliydiler. Gelinle damadın Doktor Tazza'nın duvarlarla çevrili villasında oturmaları kararlaştırıldı. Düğün bilinen köylü geleneklerine göre yapıldı. Gelin alayı yürüyerek Apollonia'nın evinden kiliseye giderken köylü kadınlar kapıların eşiğinden çiçekler attılar. Gelin alayı da karşılığında geleneksel badem şekerlerini yağdırdı. İlk gece Corleone dışındaki villada geçirileceğinden davetliler arta kalan şekerlerden bu kerelik gelinin yatağında kar gibi beyaz tepeler meydana getirdiler. Düğün şöleni gece yarısına kadar sürdü ama gelinle damat daha önce arabalarıyla oradan ayrıldılar. Ayrılık saati çaldığında Michael gelinin isteği üzerine Ana Vitelli'nin de villaya geleceğini öğrenince şaşırdı. Baba vite elli durumu açıkladı. Kız genç ve bakireydi, bir parça da korkuyordu. Zifaf gecesini izleyen sabah biriyle konuşmak gereğini duyabilir, işler yolunda gitmeyebilirdi. Bu gibi sorunlar bazen pek karışık bir hal alırdı. Michael Apollonia'nın iri ve kahverengi ceylan gözleriyle kendisine baktığını gördü, ona gülümsedi, başını salladı. Gelinin annesini de arabaya alarak Corleone dışındaki villaya geldiler. Yaşlı kadın hemen Doktor Tatsa'nın hizmetçileriyle kafa kafaya verip bir şeyler konuştu. Kızına sarıldı, öptü, ortadan kayboldu. Michael ile gelin yatak odalarına çekildiler. Apollonia hala gelinlikleydi, üzerine de pelerinini almıştı. Sandığı da çantası arabadan odaya taşınmıştı bile. Küçük bir masanın üzerinde bir şişe şarapla düğün pastasından küçük bir parça duruyordu. Geniş sütunlu yatak gözlerinin önündeydi. Odanın ortasında duran genç kız Michael'ın ilk adımı atmasını bekliyordu. Ama yalnız kaldıkları, kanunen Apollonia'ya sahip olduğu, her gece düşlerine girmiş olan bu vücudun ve yüzün keyfini çıkarmasına bir engel kalmadı şu an, genç adam ona bir türlü yaklaşamıyordu. Apollonia'nın duvağını çıkarıp küçük tuvalet masasının üzerine koyuşunu izledi. Bu masada Michael'ın Palermo'dan getirttiği bir sürü koku ve krem vardı. Genç kız bunları bir an dokunmadan gözden geçirdi. Genç kızın aydınlıkta soyunmak istemeyeceğini düşünen Michael ışıkları söndürdü. Oysa Sicilya mehtabı altın gibi pırıl pırıl pencereden içeri doldu. Michael kepenkleri kapattı ama oda çok sıcak olacağından hafifçe aralık bıraktı. Apollonia'nın hala masanın yanında ayakta durduğunu gören Michael odadan çıktı. Koridorun ucundaki banyoya gitti. Doktor Tazza ve Don Tommasino ile bir kadeh şarap içti. Odaya döndüğünde annesiyle hizmetçilerin Apollonia'nın soyunmasına yardım ettiklerini ve genç kızın yatağa uzandığını umuyordu. Belki Apollonia bu işi Michael'ın yapmasını isterdi ama onun utangaçlığını, böyle şeyler düşünemeyecek kadar saf olduğunu bilen Michael cesaret edememişti. Yatak odasına dönünce içerisini kapkaranlık buldu. Biri kepenkleri sımsıkı kapamıştı. El yordamıyla yatağa yaklaştı. Apollonia'nın örtüler altındaki vücudunu seçebiliyordu. Eliyle yoklarken sırtını çevirdiğini ve kıvrılıp iki büklüm olduğunu fark etti. Soyundu. Çarşafların arasına çırılçıplak kaydı. Bir elini uzattı ve genç kızın ipek gibi yumuşak derisine dokundu. Apollonia geceliğini giymemişti. Bu cesaret Michael'ın hoşuna gitti. Yavaş yavaş dikkatle bir elini genç kızın omzuna koydu. Kendisine doğru dönmesi için yavaşça bastırdı. Apollonia ağır ağır döndü. Eli dolgun, yumuşak memelerine değdi. Michael bunları okşadı ve birden genç kız kendini onun kollarına attı. Gövdeleri bir anda yaklaşıverdi. Michael karısını doyasıya öptü, göğüslerini göğsünde ezdi ve üzerine döndü. Apollonia bir genç kızın delice coşkunluğuyla kendini Michael'a verdi. Son anda kısa ve boğuk bir çığlık attı, bir saniye kadar hareketsiz kaldı. Sonra güçlü bir itişle Michael'a dolandı. Hemen ardından birbirlerine sımsıkı sarılıp kaynaştılar. Boğuşmayı bitirip ayrıldıklarında ölecek gibi oldular. O gece ve onu izleyen haftalarda Michael ilkel toplumların bekarete verdikleri önemi anlamaya başladı. Şimdiye kadar hiç yaşamadığı şehvet dolu bir dönem geçirdi ve erkekliğinin gücünü bütünüyle hissetti. Bu ilk günler Apollonia sanki onun kölesiydi. Kocasının güveni ve sevgisi sayesinde bu genç kız cinsel iştahı olgun meyve tadı veren genç bir kadın olmuştu. Öte yandan Apollonia varlığıyla villanın erkeklere özgü sıkıntılı havasını da aydınlatmıştı. Zifaf gecesini izleyen gün annesini hemen evine yollamış, parlak gençliği ve güzelliğiyle yemek masasını süslemişti. Don Tommasino her gece onlarla yemek yiyor, kırmızı çiçeklerle süslü heykellerin doldurduğu bahçede şaraplarını içerlerken Doktor Tazza hikayelerini anlatıyor, akşamlar çok güzel geçiyordu. Genç evliler yatak odalarında sabahlara kadar çılgınca sevişiyorlardı. Michael Apollonia'nın heykel gibi vücuduna, bal rengi cildine ve şimdi arzuyla parlayan iri kahverengi gözlerine doyamıyordu. Apollonya'dan temiz olduğu kadar taze, etinden gelen şehvetli ama tatlı ve dayanılmayacak kadar baş döndürücü bir koku yükseliyor. Yeni uyanan coşkunluğu Michael'ınki ile uyuşuyor. Genellikle bitkin, şafak sökmek üzere uykuya dalıyorlardı. Bazen yorgun olduğu halde gözü uyku tutmayan Michael pencerenin kenarına oturuyor, uyuyan Apollonya'nın çıplak vücudunu seyrediyordu. Yüzü uyurken de güzeldi. Michael'ın sanat kitaplarında gördüğü, ressamın bütün ustalığına rağmen bakire havası veremediği İtalyan Madonnalarının yüzü gibiydi. Evlendikten bir hafta sonra Alfa Romeo'ya atlayarak gezintilere çıktılar, sağda solda piknik yaptılar. Ama sonra Don Tomasino Michael'ı bir kenara çekti. Evlenmesinin bölgede dikkati çektiğini anlattı. Uzun kolları bu adaya kadar uzanan Corleone ailesinin düşmanlarına karşı tedbirler alınması gerektiğini açıkladı. Don Tomasino villasının çevresine silahlı nöbetçiler yerleştirdi. Carlo ile Fabrizio birer demirbaş gibi evden ayrılmaz oldular. Michael ile karısı da evden hiç çıkmadılar. Michael zamanını Apollonia'ya İngilizce okuma yazma ve villanın geniş bahçesinde araba kullanmayı öğreterek geçirdi. O sıralar Don Tomasino'nun çok işi vardı, onlarla pek arkadaşlık edemiyordu. Doktor Tazza'nın dediğine göre Palermo'daki yeni mafya ile başı hala dertteydi.
35. ayrımın sonu, sayfa 420.